tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese merhaba. Hafta ortasında dünyanın dört bir yanından gündem yine yoğun. Sizlerle ilk yarım saatte bunları paylaşacağım. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şengal'e, Sincar'a hava harekatı var. Rojava'da da Derik bölgesinde operasyonları var. Bunlar ne anlama geliyor? Programın ikinci yarısında gazeteci yazar Fehim Uşak'a bağlanacağız. Ve bölgedeki gelişmeleri uluslararası çapta yankılarını ve manalarını anlamaya çalışacağız. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye hakkında kabul ettiği siyasi izlemeye alma raporu var, yankıları var. Bunların detaylarına bakacağız yine. Suriye'den gelişmeler, dünyanın dört bir yanından gelişmeler var. Onları aktarmaya çalışacağım. İzleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye bloğundan ve rsfm.com.tr'den de Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Sincar Şengal Dağı bölgesinde bulunan PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti vermişti. Şengal yeni bir kandil olma yolunda, buna asla müsaade etmeyeceğiz demişti. Bugün TSK'dan açıklama var. Hem Şengal Dağı, Sincar Dağı hem de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerinde PKK'ya ait hedeflere hava saldırısı, hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. PKK, ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan terör eylemlerinde kullanılmıştır. İfadelerine yer verildi. Terör yuvaları diye nitelendi buraları ve bu yüzden de harekatın 25 Nisan'da sabaha karşı düzenlendiği kaydedildi. 70 PKK'linin öldürüldüğü yolunda TSK'nın verdiği bilgi var. Rudav sitesinin iddiasına göre harekatta 5 peşmerge hayatını yitirdi, 7'si de yaralanmış durumda. Reuters Suriye tarafında 18 YPG'linin öldürüldüğünü duyurdu ve Peşmerge Bakanlığı'nın 5 peşmerge mensubunun öldürüldüğü, 9'unun yaralandığı yolunda da birbiriyle çelişkili rakamlar var. Ne kadar netleşir bilemiyoruz. Türk basınında bu konuda haberler eksik değil. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin 23 Nisan resepsiyonunda görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ile görüşmeleri, bunların özetlerini köşesine taşımış durumda. Burada Sincar'ın ikinci kandil olmasına izin verilmeyeceği vurgusu yer alıyor. Fırat Kalkan Operasyonu sona vermişti. Şimdi başka bir isim verilecek, başka bir operasyon mu kapıda, henüz bilinmiyor. Bu konuda bir işaret verilmiyor ama bir takım planlamalar olduğu bilgisini vermiş Hava Kuvvetleri Komutanı Abdülkadir Selvi'ye. Sincar'ın kilit olduğu mesajları aktarılıyor. Çünkü Irak ve Suriye'de beka sorunu olarak algılanıyor PKK ile ilgili gelişmeler ve birbirine bağlayan kilit konumda olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Genelkurmay Başkanı Akar'ın da Sincar açıklaması var yine Abdülkadir Selvi'nin yazısında. Onun orada da önü arkası yok, vurduk ifadeleri yer alıyor. Dikkat çekici olarak peki bu durumda son mu olacak, ilk mi, son mu, nedir? Duruma göre karar verileceği söyleniyor bu operasyonların devamına. İlk başta Salih Müslim'den açıklama gelmişti, koalisyonun onayı olmadan Türkiye'nin uçaklarının orada uçamayacağı yolunda. Şimdi Bağdat'tan ve Kürdistan Bölgesel Yönetiminden de bugün tepkiler var. Irak hükümeti hava harekatını kınadı, öncelikle onu söyleyelim. Hükümet sözcüsü Said El Hadisi'nin açıklamaları var. Yine Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Türkiye'yi bu tarz müdahalelere son verme yolunda çağrısı var. İbadi Irak Başbakanı Bağdat'ta haftalık basın toplantısı sırasında saldırının hiçbir gerekçesi olmadığını söyledi. Iraklı 5 peşmergenin öldüğü, 7'sinin yaralandığını söyledi. Türkiye'yi aynı saldırıyı yapmaması için uyardıklarını da söyledi. abadi. Peşmerge Bakanlığı açıklamasında zaten kendilerini PKK'nın bölgeden çekilmesini istedikleri vurgusu yer aldı ve bombardımanın, Türk savaş uçaklarının bombardımanının da kabul edilemez olduğu yer aldı peşmerge açıklamasında. Peşmergelerin ölmesinin de Türk tarafı koordinat hatasının sonucu olduğu, Türk tarafından uzmanlar daha doğrusu koordinat hatasına bağlıyorlar şimdilik. Amerika'ya bakalım. Amerika'da ise gerginliğin azaltılması yolunda Amerika'nın görüşmeler yürüttüğü yolunda açıklaması var. Bir de tabii saldırıların koalisyon tarafından onaylanmadığını söyledi Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne ABD ile ne de IŞİD karşıtı koalisyonuna uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik dedi. Evet, Suriye sahasından gelişmelerin başlıklarına bakalım. Suriye ordusunun Hama'nın kuzeyindeki operasyonları devam ederken Teybet El İmam'ın da özgürleştirildiği, cihatçıların İdlib'deki kontrolünü genişletme planlarını bozduğu yolunda haberler var. Militanların giderek geri çekildiği haritaya bakıldığında da görülüyor. İşin diplomasi ayağında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçen hafta Bağdadi'nin IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yakalandığı yolundaki iddiaları yalanlayıp o bölgede, IŞİD'in kontrolündeki bölgede orayı tek başlarına kontrol ediyorlar ve güvendeler yolunda bir açıklaması var. Esad yine Birleşmiş Milletler'den İdlib'deki Han Şeyhun beldesinde kimyasal saldırının araştırılması için heyet gönderilmesi talebini yineledi aynı şekilde. Bu arada Çeçenistan müftüsünün Esad'la görüştüğü yolunda bir açıklama var. Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'dan onu aktarayım. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'la temasları var. Riyad'a gitti ve Suriye'de çözüm süreci Kazakistan Astana görüşmeleri. Astana ve Cenevre birbirine daha sonra bağlanmıştı. Astana görüşmelerine ev sahipliği yapan ülke. Amerika ve Rusya arasında yine İdlib'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması yolunda diplomatik polemik var. Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in İdlib saldırısı iddialarının araştırılmasını Amerika'nın engellemeye çalıştığı yolunda çıkışı var. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov da aynı şekilde Suriye'ye, dün size aktarmıştım, Suriye'ye bu konuda yaptırım uygulanmasını eleştirdi ve hiçbir gerekçe bulunmadığını söyledi. Evet, bir de Irak tarafından notlarımız var. Musul'da asker kılığında bölge sakinlerini kandıran IŞİD militanlarının kendilerini hoş karşılayan aileleri seçerek infaz ettiği yolunda haberler var. Musul'un kurtarılması eli kulağında deniliyordu. Bir yandan da militanların işgalindeki bölgelerde sivillerin gerçekten büyük zorluklar yaşadıkları, açlık çektikleri yolunda bölgeden gelen, kurtulabilen sivillerden aktarımlar var. Dün akşam gündeme damgasını vuran ise yaban domuzlarının 3 IŞİD'ciyi öldürmesi sosyal medyada. Kerkük yakınlarında El Raşat bölgesine inen yaban domuzlarının IŞİD militanlarına saldırması, 3'ünü öldürmesi epey bir gündem haline geldi. İran'la 5+1 grubu arasında nükleer anlaşma 2015 tarihli, bunun uygulanmasında bir pürüz çıkmadığı bilgileri son 2 senedir geliyordu. Ancak uranyum konsantresi konusunda anlaşmaya varılamadığı açıklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı'nın yaptığı açıklama bu. Bu anlaşmanın, biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Trump yönetimi anlaşmadan memnun değil. Bakalım buradan başka ne olacak? Daha önce 3 yıl içerisinde Kazakistan'dan 950 ton uranyum konsantresi almayı planladığını İran açıklamıştı. Görüşmelerin devam ettiğini söylüyorlar. Bu konuda müzakereler de devam edecek, öyle gözüküyor. İsrail'e bakalım. Almanya ile İsrail arasında bir gerilim var. Zira Sigmar Gabriel, Alman Dışişleri Bakanı, İsrail'i ziyaret ediyor. Fakat temaslarında sadece hükümet üyeleriyle görüşme yok. Aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle toplantılar var. Özellikle yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sebep olduğu hak ihlallerini belirleyen Betselem ve Filistin topraklarında görev yapmış İsrail askerlerinin yaşadıklarını kayıt altına alan Breaking the Silence'la görüşmeler var. Bu yüzden de İsrail hükümetinin sert tepkisi geldi. Önce Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı, Sigmar Gabriel'i eğer bu örgütlerle görüşürse ikili görüşmelerini iptal etmekle tehdit etti. Bu yönde basında, İsrail basınında haberler çıktı ve ardından bu karar geldi. Gabriel eleştirdi bunu, bu sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmesinin tamamen normal olduğunu söyledi. Başka türlü resmin bütününü göremezsiniz dedi ama anlaşılan çok da ikna edici değil ve Netanyahu Sigmar Gabriel'le görüşmesini iptal etti. Bölgeden Hristiyanlara yönelik İsrail'in kısıtlamalarının Gazze'de Hristiyanların Kudüs'e geçişini engellediği yolunda haberler geliyor. Gazze şeridi Rum Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada bu vurgu var. 10 bin yeni konuta Doğu Kudüs'te İsrail'den onay çıktığını aktarayım. İsrail'den böyle bugün yoğun haberlerimiz var. Biraz da Amerika'ya bakalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı kereste ürünlerinde ortalama %25 gümrük vergisi getirdi. Şaşkınlık yarattı bu çünkü Çin yerine ya da Meksika yerine ilk gümrük vergisi için komşu Kanada'yı hedef aldı. Beklenmedik bir şeydi bu. Kanada'dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine %3 ila 24 arasında değişen oranda gümrük vergisi getirmiş oldu. Konut sektörünü olumsuz etkileyeceğini söylüyorlar Amerika'da bu gelişmenin. Diğer başlıklarda Trump'ın Amerikan gizli servisinin başına deniz piyade tüm generali Randolph D. Tex Ellis'i atadığı bilgisini verelim. Bir de Amerikan hükümetini yine harcama kanununun geçmemesi halinde kapanabileceği yolunda ikazlar geliyor. Bu sık sık olan bir şey Amerika'da. Obama yönetimi döneminde de bütçe taslağı ortaya çıkmadığı için hükümetin kapanması gündeme gelmiş idi. Şimdi de aynı durum söz konusu. Kongreyi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta ama harcama kanununun kabulü için 100 üyeli Senato'da 60 evet oyu gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 52 koltuğu var. Bazı demokratların da onay vermesi gerekiyor. Obama döneminde 17 yıl sonra ilk kez 2013'te kısmen kapanmıştı ve 800 bin kamu çalışanı zorunlu izne çıkartılmıştı. Bazı kamu hizmetleri de dondurulmuştu Amerika'da. Bakalım tekrar edecek mi? Donald Trump'ın bir de NATO ile ilgili modası geçmiş tabirine izahat getirme çabası olduğunu aktaralım. Associated Press ile görüşmüş kendisi. Demiş ki Manhattan'da bina inşa ederken insanlar NATO hakkında soru sormuyorlar demiş. Kendisinin zaten NATO hakkında çok da fazla bir şey bilmediğini, o yüzden modası geçmiş dediğini ama şimdi daha fazlasını bildiğini söylemiş Donald Trump. Değişik bir başkan. Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO'nun tam olarak ne anlama geldiğini bilmeyen ve yeni öğrenen bir başkanla karşı karşıyayız demek ki. Kızı Ivanka Trump ise G20 dönem başkanlığını üstlenen Almanya'da Women 20 Diyalog Forumu'na katılmış. IMF Başkanı Christine Lagarde ve Angela Merkel gibi Almanya Başbakanı gibi ağır toplar var. Kadın liderler var bu toplantıda. Ivanka da Merkel'e demiş ki dinliyorum, öğreniyorum bu rolleri. Kendisi için de bir deneyim. Kadınların tabii iş gücüne katılması, yatırımcılara maddi destek, cinsiyet eşitsizliği gibi bir takım konular. Bu noktada da Trump'ın özellikle cinsiyetçi açıklamaları ile kızı Ivanka tepkileri çekmiş, babasına yapılan eleştirileri göğüslemek durumunda kalınca da aileleri desteklemek ve onların büyümesini sağlamakta şahane bir şampiyon diyerek kendisini, babasını savunmaya çalışmış. Biraz Rusya coğrafyasından başlıklar verelim. Ukrayna yönetimi, ortak enerji sistemi operatörü Ukrenergo genel müdürü Vsevolod Kovalchuk tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk yönetimi Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne elektrik sevkiyatının tamamen durdurulduğunu açıkladı. Lugansk yönetimi ise bir saat içerisinde hemen bölgenin büyük bölümüne elektrik sağlamış tabii. Burada Rusya'nın destekleri var. Rusya'nın Ukrayna temas grubu temsilcisi Boris Grizlov bu elektrik kesintisi yüzünden Ukrayna'yı eleştirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Ukrayna hükümetinin doğusundaki Lugansk'a yönelik bu icraatıyla bölgeyi kendisinden biraz daha kopardığı tespiti yaptı. Evet, Rusya'dan El-Kaide bağlantılı grubun St. Petersburg saldırısını üstlendiği yolunda bilgiler geliyor. Site Intelligence Group, batıda cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen St. Petersburg saldırılarını, 16 kişi hayatını yitirmiştik, Katiba el-İmam Şami grubunun üstlendiğini duyurmuş. Ayman el-Zevahiri, El-Kaide liderinden doğrudan Emir Alan Ekbercan Celilov'un yaptığı bu saldırıyı aktarılmış. Rusya'da terör suçlarında %45'lik bir artıştan da bahsediliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov'un uluslararası politika konusunda Esquire dergisine demeci var. Dikkat çekici. Bugün artık bir kural kalmadı diyor Lavrov. Soğuk Savaş döneminde iki imparatorluk vardı. Batı İmparatorluğu, Sovyet demiş. İki tarafta üçüncü ülkelerin topraklarında rekabet halindeydi. Ama doğrudan çatışmalara girmiyorlardı. Bugün hiçbir kural yok tespiti yapmış. Amerika-Rusya ilişkilerini en iyi anlatan sözcük ise Lavrov'a göre beklenti. Rusya'dan Batı'ya yönelik bir takım eleştiriler ve savunmalar var diyelim. Almanya Başbakanı Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin bilgisayarlarına Rusya'nın sızdığı iddiaları için uydurma ifadelerini kullanmış. Japonya merkezli bir yazılım güvenlik şirketi Trend Micro hem Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hem de Almanya'da Merkel'in partisine yönelik siber saldırılarda Rusya'nın rolü olduğunu iddia etmişti. Moskova bunları reddediyor. Evet, biraz da Avrupa'ya bakalım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişi konulu oturumun sonunda bir rapor kabul edildi ve 2004'te Türkiye'nin çıktığı denetim sürecine geri dönmesini öngören tasarı kabul edildi. 45'e karşı 113 oyla 12 parlamenter çekimser kaldı. Dünkü gelişmeydi bu. Türkiye'deki OHAL koşulları en büyük etken tabii bu kararın alınmasına. Türkiye raportörü Estonyalı Marianne Mikko bunun bir ceza olmadığını, Türkiye ile diyaloğu güçlendirme teklifi olduğunu söylemiş. AKP'nin karar ilkeleri var. O ilkelere uymayan ülkeler bu sürece alınıyor. Türkiye'deki darbe girişimi ve OHAL yüzünden de bu ilkelere uyulamıyor. Bunları saptayarak karar alınmış. Türkiye Avrupa Birliği tabii ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni dikkate alan bir yapılanma. Avrupa Birliği ilişkilerini etkileyecek. Türkiye 1949 yılında kurucu üye olarak dahil olmuştu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin temel değerlerini tesis etmeyi amaçlayan, uygulamaların denetlenmesini amaçlayan bir mekanizma bu. Türkiye raportörü, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri de burada AB'ye katılım görüşmelerinin durdurulmasına bir adım daha yaklaşıldığını söylemiş buradan yorum olarak. Evet, Ankara'nın tepkileri var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, AKPM'de Türkiye'yi yeniden denetim mekanizmasına alınmasını siyasi operasyon diye nitelendirmiş. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki var. Basiretsiz tutumunu yansıtıyor Avrupa Birliği'nin demiş. Stratejik vizyondan yoksun basiretsiz bir tutum ifadelerini kullanıyor Türkiye Ankara Dışişleri. İslamofobiyi körükleyen popülist yaklaşımlarında etkisi olduğu saptaması yapılmış. Türkiye'nin demokratik standartlara bağlılığından ödün vermeyeceği de söyleniyor. Ama zaten bu karar Avrupa Konseyi'nin ilkelerinin dışına çıkıldığı için alınmış bir karar. Zaten siyasi bir karar, bunu vurgulamak lazım. Çünkü burası bir konsey. Avrupa'daki insan hakları uygulamaları demokratik, antidemokratik standartların değişmesi, düzelmesini kontrol eden bir mekanizma. Dolayısıyla da içerik itibariyle zaten siyasi. Ama Türkiye'de bunu siyasi diye nitelendirmiş. Başbakan Yıldırım'ın siyasi gerçeklerle uyuşmadığı kararın eleştirisi var. Doğuracağı sonuçlar var. Biz de atmamız gereken adımları atacağız diyor. Yine AB Bakanı Ömer Çelik aynı şekilde hakkaniyetli olmayan bir yaklaşım, dışlayıcı bir tutumdur tepkisi gösterdi. Bakalım Avrupa Konseyi'ndeki bu denetim mekanizması ilişkileri nereye taşıyacak? Evet, sürem azalıyor. Bir 5 dakikam daha var galiba. Fransa seçimleri dün aktarmıştık, konuşmuştuk detaylı olarak da. Liberal aday Emmanuel Macron %24.1 ile ilk sırada çıkmıştı. İkinci sırada Marine Le Pen, ulusal cephe lideri 21.3 oranı ile ikinci çıkmıştı. Şimdi ikinci tur 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Sosyalist Partili François Hollande Macron'a oy vereceğini duyurdu. Sosyalist Parti Macron'un arkasında birleşmiş gözüküyor. Üçüncü %20 ile üçüncü çıkan François Fillon, Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı yani merkez sağ. Onlar da Macron'da güçlerini birleştiriyorlar. Le Pen'i engellemek için. Ama asıl solcu aday Jean-Luc Mélenchon Emmanuel Macron'a destek vermeyi reddetti. Daha sol bir gündemi var ve Macron'un liberal, daha çok bankaları ve Avrupa kurumlarını, büyük bürokratik kurumları destekleyen uluslararası liberal pozisyonu Fransa'da eleştirilere hedef oluyor. Sol cepheden de, ulusal cepheden de biraz böyle bir yakınlaşma da var. Değişik bir tablo ortaya çıkıyor. Bakalım Mélenchon'un bu Macron'a destek vermeyi reddeden kararının sonuçları ne olacak? 7 Mayıs'taki ikinci turda göreceğiz. Onun dışında Avrupa'dan, Yunanistan'da Atina Temiz Mahkemesi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan Türkiye'de ikinci kez iadesinin istendiği 8 darbeci askerden 3'ünün iade talebini reddettiği bilgisini verelim. Geri kalan 5 firarinin dosyaları da önümüzdeki günlerde ele alınacak. Bunun dışında Avrupa'dan başka başlıklar bakalım. İngiltere'ye Avrupa Birliği Brexit öncesi 2 milyar euro ceza kesebileceğini açıklamış Times gazetesinin haberi. Gümrük yolsuzluğuyla mücadelede başarısız olunması nedeniyle Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşması Brexit'in yürürlüğe girmesi öncesinde cezaya sebebiyet verilebilir ifadelerini kullanmışlar. 2 yılı bulacak bir süreçten bahsediliyor Brexit için. İngiltere'de seçimler var şimdi 8 Haziran'da. Bir yandan da Avrupa Birliği ile Brexit ile ayrılan Avrupa Birliği ile tam bir bilek güreşi hali olduğunu belirtmek gerekiyor. Ukrayna'da Kiev yönetimi Eurovision için özel bir operasyona girişecekmiş. Tüm evsizler, misafirleri rahatsız etmemeleri için kent dışına çıkartılacaklarmış. Enteresan. Nasıl olacak bu? Adeta bir temizlik yapılacak anlaşılan. Kiev'de yaklaşık 20 bin evsiz yaşıyormuş. Dünyada ırkçılık dalgası futbol maçlarında sık sık görülür zaten. Ukrayna'da yine yaşanmış. Dinamo Kiev Shakhtar Donetsk maçında ev sahibi ekibin taraftarları Nazi propagandası yapmışlar alenen. Ukrayna'da çok sık rastlanan bir durum maalesef. Zaten meydan protestoları sonucunda yapılan darbede de aşırı sağcılar hükümetin bir şekilde yeni Ukrayna hükümetinin parçası haline gelmişlerdi. Uluslararası Göç Örgütü Atina'da Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken ölenlerin sayısını açıklamış. 2017 başından 23 Nisan tarihine kadar 1089 kişi hayatını yitirmiş. Evet. Kuzey Afrika ile İtalya arasındaki rotada bunların 1002'si 37'si ile ise Doğu Akdeniz ile Ege arasındaki rotada hayatını yitirmiş. 50 sığınmacı da İspanya'ya ulaşmaya çalışırken ölmüşler. Evet, zamanı azalıyor. Biraz da Asya'dan başlıklar aktaralım. Kuzey Kore, Amerika krizi devam ediyor. Askeri tatbikat gerçekleştiriyor Kuzey Kore. Güney Kore'nin tabii verdiği bilgi bu. Wonsan kentinde ağır silahların kullanıldığı bir askeri tatbikatmış bu. Kim Jong-un da katılıyormuş askeri tatbikata. Kuzey Kore'nin lideri. Kuzey Kore... Amerikan uçak gemilerinin bölgeye gittiğini biliyoruz. USS Carl Vinson uçak gemisi grubu. Başka Amerikan gemileri de onlara katılacak gibi gözüküyor. USS Michigan nükleer denizaltısı aynı şekilde. Amerika zaten burada bir füze savar savunma sistemi kurulumuna başlamıştı. Taat diye anılan bir füze. Güney Kore'de bu sistem kurulmaya başlamıştı. 200 kilometre menzilli bir şey bu. Tam manasıyla bir Amerika, Japonya, Güney Kore ittifakı ortaya serilmeye çalışılıyor diyelim. Bu arada da bu gerilim devam ederken Çinliler ilk yerli uçak gemisini suya indirmişler. Tam bu Carl Vinson uçak gemisi görev grubu bölgeye giderken gelen haber bu. Liaoning bölgesinde, Çin'in Kuzey Kore ile sınırı olan Liaoning bölgesinde Dalian kentinde törenle indirilmiş 315 metre uzunluğunda 75 metre genişliğinde Dalian limanına inşa edilmiş Type 001A diye adlandırılıyor. Çin'in sahip olduğu ikinci uçak gemisi, yerli üretim bu. Liaoning geçen yıl Kasım'da askeri tatbikatla ilk kez boy göstermişti, onu da biliyoruz. Evet, vaktim de kalmadı anladığım kadarıyla. İkinci programın ikinci yarısına geçeceğiz şimdi. Bir müzik arası verelim. Az sonra buradayız. Fehim Işık'la birlikte TSK'nın Sincar operasyonunu konuşacağız. Müzik
darkness bleeding in, the sun is getting low. No diamonds in the tree, only leaves of gold. And our long days in the heat haze starts to fade. We can hide under sheets, under heavy covers, so deep as the night draws in. It will be slow-hearted lovers till the clocks go forward again, again, again, again, yeah. When there's no blue above, I'm gonna keep my summer close. Still a field of green underneath the falling snow. When our hands grow so cold and hard to hold, we can hide under sheets, under heavy covers, so deep as the night draws in. And we'll be slow-hearted lovers till the clocks go forward again, again, again, yeah. Stay warm, close your eyes, let time fly. Stay close, stay right here. There's nothing to fear.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Fehim Işık var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler, sağ olun.
Fehim Bey, şimdi herkes Türkiye'deki referandumu bir şekilde bekliyordu. Çok tartışmalı sonuçlar çıktı ortaya ve aslında dış politikada belki de referandum sonrası ilk hamle geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak'ın kuzeyindeki Şengal Sincar Dağı bölgesini hem de Suriye tarafında Karaçok Dağı bölgesini, ki orada PKK üsleri olduğu söyleniyor, buralara hava harekatı düzenledi ve anladığımız kadarıyla Amerikan yönetimiyle koordineli de değil bu hava harekatı. Fakat Cumhurbaşkanı da sinyali vermişti daha önce ve hatta daha da Türkiye'nin ileri gidip Tel Abyad bölgesinden, Türk medyasının yazdıkları tabii ki bunlar, Tel Abyad bölgesinden Şengal ile Sincar'a harekat düzenleyebileceği iddiaları var. TSK'nın öncelikle bu harekatı ne anlama geliyor? Uluslararası planda kimler bunu nasıl okurlar? Öyle başlayalım.
Yani bu harekattan hemen önce yazılı kaleme almış, gazeteye göndermiştim. Bugün yayınlandı. Doğrusu değiştirmeyi de doğru bulmadım. Yani hem böyle bir operasyon olmadan önce o bölgeye nasıl bir operasyon yapılabilir dönük bir görüş ileri sürmüştüm. Doğrusu sonradan yanılmadığımı da anladım. Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin o bölgede korumak istediği, eline almak istediği, güçlendirmek istediği kozları var. O kozlar da açıktır ki öncelikle ABD ile masaya yatırıp bir şekliyle gündeme getirmek ya da pazarlık yapmak durumunda. Ben bununla bağlantılı olarak Rojava'ya, özellikle Rojava'ya Türkiye'nin bir saldırı düzenleyebileceğini, bir askeri operasyon düzenleyebileceğini düşünüyordum. Bunu düşünürken de tabii doğrusu bir hava saldırısı şeklinde bu türden bir 26 uçağın katıldığı bir hava saldırısı biçiminde düşünmedim. Yani onu yapmasının daha zor olacağını ve böylesi bir operasyona ABD'nin onay vermeden ya da uluslararası koalisyonun onay vermeden uçaklarını kaldırıp o bölgeyi bombalamasının çok kolay olacağına inanmıyordum. Bir kara operasyonu şeklinde yapılabileceğine dönük öngörüm vardı. Ki Şengal bölgesine dönük de aynı duygular, aynı görüşler de vardı. Şimdi yapılan operasyondan sonra da benim kanaatim değişmedi. Yani Türkiye oraya uzun süreli bir operasyondan öte özellikle o bölgede ABD'nin Trump üzerinden ya da Rusya ile birlikte uzlaşarak ya da bir şekliyle o bölgede küresel güçlerin yapmak istediği planın içerisinde kendisini daha güçlü bir şekilde yerleştirmek için bu türden kozları kullanabilecek. Yani siz beni dahil etmezseniz ben de böyle bu türden davranışlarla pekala sizin planlarınızı olumsuz etkileyebilirim diyebilecek bir pozisyon içerisinde gidiyor. Tabii şu da bir gerçek. Yani ben ABD üzerinden bir açıklama yapıldı, operasyondan bilgimiz yoktu ya da işte saldırılar onayımız dahilinde değildir dedi ama ben buna rağmen o kadar kolay olduğu inancında değilim. Yani Türkiye'nin...
Peki hangi kozlarını Türkiye güçlendirebilir burada? Yani şimdi bir yandan orada PKK unsurları var. Biz buna seyirci kalamayız açıklaması yapılıyor. Bu böyle biraz sanki savunma konumu gibi aktarılıyor dünyaya, öyle söyleyelim. Ama bir takım stratejik planlar da olduğunu iddia edenler var. Yani bu bölgeye dair hak iddiası manasında, o da yandaş medyayı okuyarak zaten çıkarsamamızın da mümkün olduğu şeyler. Siz hani kozlarını güçlendirmek derken Türkiye'nin elinde nasıl bir koz olabilir Sincar bağlamında ve Rojova'da, Rojova denilen bölgede, Suriye'nin kuzeyinde? Nasıl bu kozları güçlendirebilir böylesi bir harekatla? Tek başına herhalde hava harekatı da gerekmez. Karadan bir müdahaleyi gerektirir. Ne olabilir bu kozlar? Uzun vadeli bir ilhaktan mı bahsediyoruz? Neden bahsediyoruz? Hedef ne olabilir?
Yani ben uzun vadeli ilhaktan öte özellikle Suriye krizinin başlangıcından bu yana Türkiye'nin oradaki bazı cihatçı gruplarla ilişkilerin ortaya çıkardığı silah alışverişinden tutun o grupların maddi olarak desteklenmesine kadar, diğer taraftan o grupların Halep, İdlib ve benzeri yerlerde kullandıkları kimyasal silahlara kadar, bunların hepsi sonuçta belki kamuoyuna çok açık bir şekilde yansımasa da uluslararası alanda, diplomasi masalarında, Birleşmiş Milletler'de sümen altı edilmiş de olsa görüşülen, bilinen konular. Bir diğeri ise Türkiye açısından ben bu son aşamada özellikle Rıza Zarrab davasında ortaya çıkan ilişkilerin Erdoğan'ın birebir bu işe dahil edilmesinin, hatta Zarrab'ın avukatlarının gelip Ankara'da Erdoğan'la görüşmelerinin açığa çıkmasının ve tüm bunların, Erdoğan'ın bizzat kendisi de diyor yani önümüzdeki ay Mayıs ayında Trump'la yapacağı görüşmede masadaki konulardan birinin de Rıza Zarrab davası olacağını bizzat kendisi de söylüyor. Dolayısıyla bu kozların hepsi eğer bir şekliyle masa üstünde görüşülerek, yani hukuku ilgilendiren bu konular, tırnak içerisinde diyorum, hukuk dışı yöntem daha çok siyasetle, diplomasiyle çözülecek ise sonuçta var olan sahadaki güçler birbirlerine karşı da kendi ellerini güçlendirebilecek eğilimler içerisine girebilirler. Yani burada Türkiye'yi ayrıca daha da önemli oranda ilgilendiren olgulardan biri de Kürtlerin Rojava'da, Suriye'de ciddi anlamda özellikle TAPKA ve Rakka operasyondan sonra da ciddi anlamda öne çıkması ve önümüzdeki dönem Suriye'de muhtemel bir siyasi çözüm sürecinde ellerinin güçlenerek bölgede kendi yönetimlerini bugünkünden daha farklı, daha tanınır, daha kabul edilebilir bir biçimde oluşturması da Türkiye'nin istediği bir şey değil. Yani bu ve benzeri birçok şey sayabiliriz altını doldurmak istediğimizde. Evet. Tüm bunlar nedeniyle Türkiye sonuçta somut bir biçimde elindeki koz nedir? O bölgede var olan planları kendi lehine değiştirmek. Bunun için tabii yerel güçlerden de yararlanıyor. Bir taraftan işte birlikte olduğu bu ÖSOCU denilen gruplar, diğer tarafta Güney Kürdistan'da özellikle KDP yönetiminin, Barzani yönetiminin buna sessiz kalması ve hala bu durumda bile özellikle o bölgede bombalanan ezdi birliklerini, yerleşe birliklerini de görmeyip direktmen PKK'yı suçlaması, Rojava'ya saldırıyı hiç görmezden gelmesi. Yani tüm bunlar iç içe, grifit ama aynı zamanda Türkiye'nin de kendi politikalarının bir şekilde görünmesini sağlamak için kullanmak istediği aksiyonlar olarak düşünüyorum ben. Yani bunlar bugünden sonra da devam eder ama ben uzun süreli bir işgal operasyonuna girmenin Türkiye'nin kaldırabileceği bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunu Türkiye'yi yönetenler de biliyor. Yani yoksa bir vurkaç gibi olmaz. Bu bir vurkaçtı bence. Bugünden sonra da birkaç vurkaç yapabilirler.
Yapılabilir. Peki şimdi şöyle bir yandaş medyadaki tespitlerde özellikle Trump görüşmesinin beklendiği ve belki de Sincar operasyonunun, belki de karadan müdahalenin, sizin de beklentiniz bu doğrultudaydı. Karadan da müdahale edebileceği doğrultusunda Trump yönetiminin sizin de işaret ettiğiniz masada başka pazarlık unsurlarının zarrab davası gibi bulunduğu Trump yönetiminin yönünün belirleneceği bir toplantı olacak. Öyle anlaşılıyor ki AKP medyası da, hükümeti destekleyen medya da aynı şekilde yazıyor. Trump yönetimi bu durumda ne yapar? Yani Amerikalıların Suriye planları çok da netleşmiş değil. Bir takım girişimleri var. Bu kimyasal saldırı iddiaları üzerine Suriye'yi vurdular, ettiler. Ama öte yandan da Türkiye konusunda Trump yönetimi daha ser verip sır vermedi sanki. Rojava bölgesinde ya da Irak'a da baktığımız zaman, o hesaplara baktığımız zaman Amerikan yönetiminin Türkiye ile bu işleri nasıl idare etmesini beklersiniz? İdare etmeye çalıştıkları aşikar ama sonuçta bir tercih yapmalarının gerekeceği zaman da gelmeyecek mi?
Yani kanaatim o ki eğer buradan tersine bir durum da çıkabilir. Yani mutlaka tamamen işte Türkiye'nin o bölgede ABD'ye çıban başı olabileceği, onun hesaplarını alt üst edebilecek, yönelimlere girebileceği şeklinde düşünmemek gerekir. Yani bu bir olasılık tabii, dediğim mutlaka öyle olacak diye söylemiyorum. Evet. Ama Trump'la görüşmesinde eğer Trump'ın gerçekten bir Suriye planı varsa ve o Suriye planı da Trump'ın kendini de ABD'de kabul ettirebilmesi için önemli bir plan olarak ortaya serilmişse, çünkü Trump da ABD'de sıkıntılı. Yani Trump bilindik başkanlardan farklı tutum takılan biri ve kendi planlarının yaşama geçmesini de aynı zamanda kendi başkanlığı açısından da bir prestij olarak görüyor. Şimdi burada Erdoğan'ı zora sokacak dosyalardan geriye adım attırır ama diğer taraftan da kendisinin hazırladığı bir Suriye ve Irak planı varsa, o plan içerisine tutup Erdoğan'ı da veya Türkiye'yi de dahil edebilirse, daha farklı bir politikayla da Trump görüşmesinden sonra karşılaşabiliriz. Yani Türkiye'nin zaten 2011'den bu yana süren Suriye krizindeki tüm politikalarının çöktüğünü biliyoruz. Ayrıca Esad'la ilgili politikaların ABD tarafından da giderek gözden geçirildiğini ve artık Esad'a dönük olarak geçmişteki söylemler üzerinden değil de daha çok Rusya ile uzlaşma üzerinden bir ortak politika üretmek istediğini de bir şekilde basına yansımalardan biliyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'yi bu sürecin içerisine ABD kendi politikaları ekseninde dahil edip dolayısıyla onun Rusya ile olan kozun da elinden alarak ama diğer taraftan da Türkiye'yi ve Erdoğan'ı rahatlatacak bazı adımlar atması da olasıdır. Yani şöyle diyeyim daha açık. Mayıs ayındaki görüşmeden sonra eğer Rıza Zarrab da Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı bırakılır, o dosya diplomatik olarak çözülür, Türkiye'ye gelirse Türkiye üzerinden de çok daha farklı bir politikayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar tamamen olasılık olarak söylüyor ben. Yalnızca ona bağlamıyorum tabii. Ama tabii Suriye'de nasıl bir yönetim oluşacağı, o yönetim içerisinde Kürtlerin, Sünnilerin, diğerlerinin yerlerinin ne olacağı, bir öte yandan Türkiye'nin desteklediği diğer cihatçı grupların yaklaşımı, onlar içerisinde terörist olarak görülenlerin durumu. Yani henüz bir dönem evet. var ama bu dönem içerisinde ABD'de, Türkiye'de birbirlerine karşı pozlarını, elindeki mevcut pozlarını, o pozları tırnak içerisinde alarak söyleyebiliriz. Çok çok farklı. Hı hı. Ama sonuçta bunu kullanmak için birbirlerine karşı alabildiğine, diplomatik bir sürecin içerisine de girdiğini söyleyebiliriz. Yani bu tür saldırılarda o diplomatik sürecin bir parçası olarak görülmeli gibi geliyor bana.
Evet, siz Kürdistan Bölgesel Yönetimi çok tepki vermedi dediniz ama bugün düşenlerden en azından Peşmerge Bakanlığı üzerinden tepkiler var. Bir de Bağdat'tan tepkiler var. Gerçi burada Bağdat şimdiye kadar çok çok tepki verdi ama bir işe yaramadı aslına bakarsanız. Ama yine de burada sonuçta egemenlik hakları, toprak bütünlüğü, Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk yapıda ve Irak'ın bir parçası. En azından hukuken öyle. Hava saldırısına yönelik Irak hükümetinden, Dışişleri Bakanlığı'ndan öncelikle sert bir dille kınama geldi ve Türkiye'ye müdahalelerine son verilmesi çağrısı yapıldı. Aynı şekilde Irak Başbakanı'ndan yine bir gerekçesinin olmadığı vurgusu geldi. Bir de Peşmerge Bakanlığı'ndan geldi. Burada Irak'ın, Bağdat'ın tutumunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de niçin sadece bölgesel yönetim olarak Peşmerge Bakanlığı'ndan böyle bir tepki geldi? Doğrudan Barzani'den mi gelmesi gerekiyordu? Bu ne anlama gelir? Bir de onu sormak istiyorum. Çünkü Türk yönetiminin, Türkiye'nin Barzani ile çok yakın olduğu biliniyor. Bu sebeple mi sadece Peşmerge Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama geldiğini gördük?
Yani Irak'tan gelen tepkilerin tümü aslında bilinen tepkiler. Yani Irak başından beri Türkiye'nin oradaki askeri varlığına karşı bu askeri varlığın Irak'ın bütünlüğüne de zarar verdiğini çok açık bir şekilde dillendiriyor. Şengal'e yönelik olarak da dile getirdiği politika bu. Yani sonuçları olur mu? Evet, sonuçları konusunda ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani sonuçta şüpheliyim. Ne kadar etkili olabileceği noktasında şüpheliyim. Çünkü sonuçta Irak'ın kendi içinde yaşanan sorunlardan, bir bütünlük arz edememesinden, devlet yönetimini, parlamentoyu etkin bir biçimde kullanamamasından, IŞİD'le savaşında bir şekilde dışa bağımlı olmasından kaynaklanan sorunlar var. Ama Irak Kürdistan'ından evet tepkiler geldi. Peşmerge Bakanlığı'ndan tepkiler geldi. Bugün de yani Irak Güvenlik Ajansı dediğimiz istihbarat örgütünün başında Bölge Başkanı Mesrur Barzani'nin oğlu da aynı zamanda Mesrur Barzani'den bir açıklama geldi. O da Türkiye'den açıklama bekliyoruz dedi. Yani biz Şengal'e dönük bir, evet şimdiye kadar Kandil bölgesinde hava operasyonları yapıldı. Onlarla ilgili bir sorun yaşanmadı anlamında bir sözcük söyledi. Ama Şengal'e dönük böylesi bir operasyon biz de beklemiyorduk. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin bize açıklaması yapması lazım. Biz açıklama istedik ancak şimdiye kadar herhangi bir açıklama bize göndermedi diye. Bizzat Mesrur Barzani'nin açıklaması var. Ama benim kanaatim şu. Erdoğan da diyor biz hem ABD'ye hem Barzani'ye ve diğer bölgesel yönetimlere operasyondan önce bilgi verdik. Bu bilginin 2 saat öncesinden verildiğine dair öngörüler var. Diğer taraftan bizzat operasyon bölgesinde 5 peşmergesi yaşamını yitiren 6'sı yaralanan bölgedeki peşmerge komutanı da bizim hiçbir bilgimiz yoktu diyor. Gece 02.12 sırasında birdenbire bombalar üzerimize yağmaya başladı. Yani diğer taraftan da düşünmek lazım. Bilgi verilmişse kendi peşmerge birliklerine niye bilgi vermediler? Başka bir iddia vardı. YBŞ'lilerin oradan geri çekildiğini ve bombardımandan haberdar olduklarına dair Peşmerge komutanı hayır diyor. Onların da bilgisi olduğuna dair bir şey söyleyemem. Çünkü onlar da aynı süre içerisinde onların bulunduğu yerler de bombalandı. Şimdi burada evet Türkiye bilgi vermiş ama görünen o ki o bilgi belki operasyondan çok kısa süre önce verilmiş. Özellikle Irak-Kürdistan bölgesindeki bombalama ile ilgili, Şengal bölgesiyle ilgili bombalama çok kısa süre öncesinden verilmiş. Çünkü her halükarda Kürtlerin bir şekilde bu bilgiyi birbirleriyle paylaşabileceği gibi bir kaygısı da var Türkiye'nin. Yani şu anlamada geliyor daha açık dersem. Evet burada benim belki işte KDP ile bir yakınlığım, bir iletişimim, bir ilişkim var. Ama ben bu bilgiyi verirsem, çok önceden verirsem bu bilgi bir şekilde bombalama yapacağım, hava operasyonu yapacağım alanlara da ulaşacak ve önceden tedbir alacaklardır. Yani dışarıdan görünenle içeriden görünen bir değil. Ancak KDP açısından şunu görmekte yarar var. Yani bu operasyon Osmanlıca bir tutuklu olduğunu sert ifadelerle dile getirdiler. Ama KDP üzerinden yapılan açıklamada, KDP'nin kendi açıklamasında biz bu operasyonu doğru bulmuyoruz deyip peşinden daha çok tepkiye dönük suçlamalar içeren ifadelerle bir açıklama yapıldı. Yani bir şekilde tepkiyi sebep neden gösteren bir açıklama yapıldı ve akabinde de tepkiye bu bölgeden çekilirse bunun gerekçesi, bu tür operasyonların gerekçesi kalmaz noktasına getirdi. Tabii oradaki sorunun yalnız başına tepki olmadığını da biliyoruz. Yani emniyette bombalanan güçler de tepkililer değil. Bizzat o bölgedeki ezgilerin oluşturduğu direniş birlikleri, yani emniyette Şengal'in insanlar ve bu oradaki bölge hükümetiyle birlikte çözülmesi gereken sorunlar. Ama Türkiye bu tür çelişkilerden yararlanarak kendi gerekçelerini, yani bugün Dışişleri Bakanlığı bizzat kendisi genelkurmaya benzer bir şey diyor. Yani Diyarbakır'daki tüneli polis okulunun altındaki tüneli gerekçe gösteriyor. İşte o tünelin kazıcılarının sınırdan tünel kazarak içeriye girdiğini, yani sınır dediği bölgeyle, bombalanan bölgeyle Diyarbakır arasında 400 kilometre. O 400 kilometreyi onlar oradan önce tünel kazıp sınırdan girmişler. Sonra onlar müştertaşmışlar da Diyarbakır'a kadar. Diyarbakır'a tünel kazmışlar. Yani gerekçeleri de alabildiğine komik şekilde oluşturuyorlar ama sonuçta NATO'ya karşı da bu türden bir kalkan oluşturmaları lazım kendileri için. Çünkü NATO bu tür müdahalelerde, özellikle koalisyon güçlerinin bulunduğu bir alana dönük müdahalelerde ancak işte kendisi açısından güvenlik problemi olduğunda Türkiye'nin müdahalesini haklı bulabilir ve Türkiye işte bu içeride yaşanan çatışmaları ve bazı eylemleri kendisi açısından gerekçe oluşturuyor. Ama tüm bunlar dediğim gibi aslında bir şekilde eğer savaş, çatışma, şiddet tercih edilecekse bundan sonra daha kötülerine de tanık olabiliriz ama bir şekilde sorunun siyasal çözümü noktasında bölgesel güçlerde, küresel güçlerde bir karar verirse çok daha farklı bir noktaya da evrilebilir. Yani tüm iç içe grifit ama aynı zamanda çıkar dengelerinin de her zaman gözetildiği bir tablo içerisinde. Onu söylemekte yarar var.
Anladım.
En önemli Peki. olan da bu. Yani evet. sonuçta insanlar çıkarlarını gözetiyor. Devletler de evet. bu noktada en fazla çıkarını gözeten kesimler.
Son olarak çok az vaktim kaldı ama peki Karaçok bölgesinin vurulmasına ne demek lazım? Yani bu iş Irak'ın da ötesinde oradaki şu an de facto özerk bölgesi sınırları içerisinde yine bir PKK varlığından bahsediyoruz. Onu da aynı çerçevede mi görüyorsunuz?
Yani Karaçok bölgesi ilginçtir. Şimdiye kadar tek bir merminin patlamadığı, tek bir çatışmanın yaşanmadığı Rojava'daki en güvenli bölge. Yani 2011'den bu yana orada tek bir mermi patlamadı ve insanlar önemli oranda da sivil yerleşimciler de çatışmadan kaçtıklarında da o derece hampa dediğimiz Rojava'nın o bölgesine geçiyorlardı. O bölgenin güvenliğinden kaynaklı. Bir kanaatim de o bölgede sonuçta medya merkezleri var, işte radyolar var. O radyolar FM yayın yapan radyoların da merkezi orada olduğu için çok net bir şekilde Türkiye'den de Türkiye'deki Türklerin de izleyebileceği yayınlar yapıyorlardı. Yani o yayınları Cizre'den, Çırnak'tan, işte Nusaybin'den, Silopi'den duyabilmek, dinleyebilmek mümkündü. Yani o bölgenin hedef alınması bu. Bir de kanaatim o ki diğer kesimlere yönelik bir hava saldırısında ABD güçlerinin de olabileceğini düşünmüşler. Yani ama orada güvenli bir bölge olduğu için çok ciddi anlamda işte savaş alanı da olarak görülmediği için, medya merkezleri olduğu için sadece o merkezlerin güvenliğini alan gruplar var. Yani buna yönelik, yoksa bilinçli seçildiğine inanıyorum. O bölgenin bilinçli seçildiğine inanıyorum. Radyoların vurularak aynı zamanda onların tüketicileri tarafından izlenmesini de engellenmek istediğine dönük bir görüşüm var. Ama kendisi açısından da en kolay ve en az riskli alanda tercih ettiğine dönük bir görüşüm de var. Yani ama diğer bölgelerde çok daha farklı tepkilerle de karşılaşabilirler. Hava saldırısı olsa bile.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Fehim Işık. Süremizi doldurduk. Anlamaya çalıştık bu hava harekatının ne anlama geldiği, devamının gelip gelmeyeceği ve uluslararası plandaki görünümü, reaksiyonları anlamaya çalıştık. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, eksenin sonuna geldik böylece. Yarın görüşmek üzere. Bon Iver'dan Flume'la veda edelim size. Hoşça kalın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.